Ayrım 12.
Doktor Murat Bey ihtimamla üzerine eğilmişti. Dikkatli ve nazik uyaracaktır. Acaba istirham etsem şöyle, yani şu tarafa doğru döner misiniz paşam? Doktorlar biri yatağın bir yanında, öbürü diğer yanında. Paşayı göğsünü sarmaya en uygun şekilde yatırırken sokak tarafından önce uzak, gittikçe daha yakın davul zurna sesleri, ne olduğu belirsiz bağırışmalar duyulmaya başlamıştı. Doktor Adnan ve Miralay Kazım Beyler o sırada henüz içeri giriyorlar. Doktor Adnan Bey diyordu ki buna da şükür, daha kötüsü olabilirdi. Birden sustu, sokaktan gelen gürültüyü işitmişti. Pencereye yöneldi, dışarıya göz atıyor. Başka mütecessiz bir sesle soracaktır. Bu da ne yahu, ne bu gürültü kıyamet? Miralay Kazım Bey önce reis paşaya sağlık diledi. Geçmiş olsun paşa hazretleri, bizi hayli korkuttunuz. Sizi Allah korudu. Sonra Doktor Adnan Bey'in sorduğuna cevap veriyor. Bunlar 1300-1303 tevellütlüler, askere çağrıldılar ya, ahzı asker şubesine teslim olmadan şenlik yapıyorlar. Mustafa Kemal Paşa artık yakından gelen iyice belirgin davul zurnayı dinlemeye dalmıştı. İçlendiği gözlerinin buğulanmasından belli oluyor. Oradakilerden çok kendi kendine mırıldandı. İşte büyüledir bu millet. Düğüne gider gibi muharebeye gider. Sırtını kim yere getirebilir? Sokaktaki alaya değişik giyimleriyle seymenler de katılmıştı. Davullar ve zurnalar oyun havalarına döndü mü oynuyorlar. Adeta bir şenlik. Başı iki davul, iki zurna çekiyor. Camilerden çıkartılmış çeşitli sancaklar, irili ufaklı Osmanlı bayrakları, güneş tozlarının uçuştuğu titrek aydınlıkta, göğüsleri tepeden tırnağa nişan-ı Osmani ile donatılmış. 93 harbi gazileri, durup durup havaya tabanca sıkan 1300-1303 tevellütlüler ki, bazıları henüz geçen yıl terhis edilmiş. Seferberlik neferleridir, yaşları 30'dan yukarı. Kalpaklılar hayli bol, onlar ne kadar çoksa sarıklılar onlardan aşağı kalmıyor. Davul zurna dağdağısı içinde zaman zaman tekbir ve tehlil getiren mümin bir kalabalık. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, ya şehit ya gazi, ölmek var dönmek yok. Arkalarından uğurlayıcılar geliyor, çarşaflı ya da şalvarlı, birkaç ana, entarisi yırtık, oğlanlar, ayağı çıplak kız çocukları ve kalabalığa dağılmış vakur ve kendinden emin kuvayi milliye köpekleri. Hatta o istasyondaki baba yiğit Toraman kulakları kesik, tasması dikenli. Hastanenin kapısı önünde davul ve zurnalar birden ahalinin çok sevdiği o Türkiye geçiyor. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Türk Yunan'a esir olmuş, şu Allah'ın işine bak. Çok şanlıyız, Osmanlıyız. Nasıl olduysa kalabalık türküyü bir marş gibi söylemeye başladı. Diri, son derece katıydılar. Ümitli mi, ümitsiz mi oldukları gelecek hayatlarını aydınlık ve ferah mı, yoksa karanlık ve kötümser mi düşündükleri seslerinden anlaşılmıyordu. Bazı geceler sabaha karşı Yunan ağır topçusunun tehditkar uğultusunu Ankara ufuklarından dinlemiş olsalar da gözlerinde tek damla yaş yoktu. Ankara'dan uçan kuşlar, Afyon yaylasında kışlar. Biz İzmir'i alacağız, kolu sırmalı çavuşlar. Çok şanlıyız, Osmanlıyız. Erkek, kadın, çoluk, çocuk, her birisi çoktan kolu sırmalı birer çavuş. Doktor Melek Ziya'nın eşi Ahmet Ziya Bey'e İstanbul'dan yazdığı yegane mektup olup Numa İleyhe Tarik-i Mahsusa ile irsal edilmiştir. 12 Haziran 1337 der saadet. Nuru ayinim Ziya, zannederim ki sana zevci muhteremim Ziya Bey'e hitabını tercih ederdin. Lakin ne yapayım, ben buyum. İtiraf etmeliyim ki gaybubetin uzadıkça buradaki hayatımın mana ve mahiyeti değişmektedir. Geceleri daha ziyade ailem nezdinde Cihangir'de kalıyor, Sultanahmet'teki hanemizden muayenehane olarak istifade ediyorum. Hasta adetinin tezyidi, mucibi memnuniyet olmakla hanne masarifatından içtinap bütçemizi takviye ediyor. Bu sayededir ki avdetin için aynı tariki mahsusa ile 1000 lira göndermekteyim. Allah aşkına bu sarı paşa ne yapıyor? Her ne kadar İstanbul matbuatı ikdam ve akşam hariç zat-ı muhteremi hafife alıp tezlil etmeyi mutat addediyorsa da Ankara'nın hattı hareketi bence hem endişe aver hem de izahı müşkil bir harekettir. Bolşeviklerle nevama bir ittifaka meyledip bilahare meclisteki komünist fırkasını ihmal ve iştirakiyunu takip ve tedip etmek ne demek? Meçhul. Bu itibarla oralarda daha fazla vakit zayi etmeyip bir an evvel asitaneye avdetiniz şayan-ı arzu, şayan-ı temennidir efendim. Benim hayatım aynı minval üzere yeknesak geçmektedir. Sabahtan akşama kadar icra-i tababet, geceleri eş dosta mülaki olup muhabbet. sık sık kulaklarını çınlatıyoruz. Doktor Şefik Üslü Bey kurtuluşun çıkacak nüshası için Kral Leibniz'den bir tercüme talebinde bulundu. Şu günlerde onunla iştigal etmekteyim. Yani ben hep aynı Doktor Melek olarak yaşıyorum. Üzerimdeki tek tebeddür saçlarımı a la garson kestirmiş olmam. Eşe dosta bakarsan ziyadesiyle yakışıyormuş. Artık gel, hasretinden uyku tutmuyor. Ich liebe dich, mein lieber. Size hasret sevciniz Doktor Melek Ziya. Der Saadet'e avdet. Ömrünün sonraki yıllarında İnebol'dan o yaz günü Anadolu'yu terk edişine ait iki resim, Ahmet Ziya'nın hafızasından asla silinmeyecektir. Fransız Patey Kumpanyası'nın muntazam Karadeniz seferlerini yapan S.S. Krime vapuruna ucu ucuna yetişmişti. Akşam alacasında onu sahilden gemiye getiren sandal yelkenleri kirli ve yamalı bir takanın sancağından geçiyor. Görmüş geçirmiş bir tekne bu, yorgun ve hantal, besbelli yükü de ağır. Nasılsa gözü bir ara ismine takıldı. Sözde Cülus-u Celil'e acemice yazılmış kargacık burgacık iki kelime, ahvali alem. O anda ona iliklerine kadar yaşadığı yabancılaşmayı hissettiren, acaba geminin hali perişanı mıydı? Yoksa mütevekkil, mahcup fakat vazife şinas görüntüsü mü? Bunu kestiremedi. Lakin Anadolu'ya intikali son birkaç aydır orada yaşadıkları düşünülürse, hayatta kadere önemli bir pay ayırmamak ona gayri mümkün görünüyordu. Soğuğu acı ve çıplak, yıldızları buz tutmuş bir Şubat gecesi Beyoğlu'nda tokatlayan otelinin Cadde-i Kebir'e nazır salonunda buluşup Doktor Şefik Üslü Bey'le mutabık kalmışlardı. O görevli olarak Anadolu'ya geçip hem iştirakiyun takımıyla alakayı takviye edecek hem de yaz bidayetinde Ankara'ya muvasalatı mukarrer Mustafa Supi yoldaşı karşılayacaktı. Peki netice nedir? Yaz gecesi, avdet gecesi uçuşan yıldızların pırıltısı denizin aynasından yansıyor, burnunda ağır vapur dumanı kokusu, kulaklarında uzak piyano onu bir şüphe bir kadın çalıyor. Halk iştirakiyum fırkası takibata uğramış, mesulleri derdest edilmiştir, yargılanıyorlar. Mustafa Supi yoldaş ve heyetinin akıbeti daha korkunç. Yaygın rivayete bakılırsa Trabzonlu mukaddesatçıların bir başka rivayete göre iddiatçıların hışmına uğramış. Karadeniz'de katledilmişler. O zavallı takanın adı Ahval-i Alem, yoksa mukadderat mı olmalıydı? Bu noktadan bakınca ne derin bir anlam kazanıyor. Kamerasında sabunu baş döndüren parfümüyle banyosunu alıp sinek kaydı tıraşını olduktan sonra giyindi kuşandı. Aynaya bir bakıyor ki işte nihayet o kendisi olmuştur. Çünkü takibat başlayalı mütenekkiren yaşamaktaydı. Cihet-i askeriyeden bir istihbarat zabiti tevkifi muhtemel eşhas arasında bulunduğunu fırkaya duyurmuş, o da bir telaş sakal bırakıp süfli giyinmeye yönelmişti. Sık sık adresini değiştiriyor, hele kişiliğinin alameti farikası saydığı ünlü Baviera piposuna elini sürmüyordu. İnebolu'ya gelişi müşkilat içinde geçti. Sağladığı mürur tezkeresine güvenemediğinden iskeleden vapura son dakika yetişmiş yolcu rolünü tercih etmişti. Oysa şimdi ağzında piposu aynadan ona bakan ciddiyeti müsellem bir Osmanlı münevveriydi ki asriliğine ve asaletine diyecek yoktu. Hafızasının asla silinmeyeceğine inandığı ikinci resim yeni kılığıyla güverteye çıkıp küpeşteye yaslanarak atfı nazar ettiği İnebolu şehrinin silüeti. Tek tük ışıkları yanmış, önce lacivert sonra eflatun pırıltılarla varlığını duyuran, her an biraz daha uzak bir sahil kasabası. Ankara'yı Karadeniz'den besleyen şah damarı, Ankara'nın hazmedemediğini ders saadete işte böyle iade eden arka kapı. Halası vatan fikri yüreğinde ne kadar sağlam durursa dursun, İnebolu'nun kayıplara karışan silüeti, ona ruhen kendisini ancak SS Krimen'in güvertesinde birinci mevki sonunda çalınan piyanoyu dinlerken kendi vasatında hissettiğini hatırlatıyordu. Güverteden dalgın ayrılıp salona girince ömrü billah unutamayacağı o melodiyi, piyanoda hayli dekolte genç bir kadının çaldığını gördü. Albeniz'in tangosu. Her iki resim de istikbal için ümit vaat etmiyordu. Mahzun, bir hayli kederli, barın yüksek istemlisine ilişip bir duble bira söyledi. Pilsen. Kendinden utanıyordu. O gece uyku tutmadı. Omuzları çıplak genç kızın piyanosunu dinleyerek, önce yemek salonunda mükellef bir yemek, hemen arkasından yıldızların çıldırdığı güvertede pipo ve konyak sefası. Halı yumuşağı merdivenlerden kamerasına inerken deliksiz bir uyku çekeceğine hala inanıyor, buna şiddetle ihtiyacı var. Gecelerdir harap ve bakımsız anlarda uyuduğu tavşan uykusu, bir yerde herhangi bir şey tık etse gözleri açık. Bu gece ilk defa yatak gibi bir yatağa gönlü rahat, kafası dinç olarak girecek. Uykusu da ona göre olmamalı mı? ne gezer, neredense burnuna köşeli bir koku musallat oldu. Genzini daha merdivenlerde yoklamış, şöyle yalayıp geçmişti. Yatağına uzanır uzanmaz olanca ağırlığı ve kalınlığıyla döndü geldi, üzerine adeta ıhtı. Acayip bir keskinliği, ısrarlı bir dürtüsü var ki uyku bulutlarını kolayca dağıtıyor. Naftalin olmasın. Bu yetmezmiş gibi kafasına bir de İstanbul'a vürudunda Anadolu seyahati, müdafaa-i hukuk ve Sarıpaşa hakkında fırkaya vermesi iktiza eden rapor takılmasın mı? Kabataslak bir müsveddesini bile yapmadı. Baktı olmayacak, kalkıp ışığı yakıyor. Saat alafranga biri geçmiş bura. Acaba çıkıp güvertede biraz dolaşsa mı, belki açılır. Yarım yamalak giyinip çıktı. Denizin yüzüne hafif bir sis yayılmıştı. Daha çok buğu, havada tuzlu bir serinlik ve akla ziyan bir mehtap. Ay dantellerini yaldızladığı bulutların arasında bir kayboluyor, bir görülüyor. Şezlonglar boş, sadece ikisinde bir çift aşık. Bilinmez hangi sevdanın çetrefil ilmikleri arasında kaybolmuşlar. Onun yazması mukarrer siyasi rapor ilmikleri arasında kaybolduğu gibi. Müsveddesi daha geçen ay zihninde hazırdı. Kütahya Eskişehir muharebelerinde General Pangalos'un İsmet Paşa'yı mağlup etmesi Ankara'daki yönetimi sarsmıştı. Hükümetin komünist muhalefete karşı birden zecri tedbirler alması böyle nazik bir vaziyette ikinci bir Çerkez Ethem vakasını önlemek için olabilirdi. Fakat meclisin karşısındaki kuyulu kahvede Hüsnü Faik Bey'le sıcak bir akşam üzeri yaptıkları sohbet zihnindeki düzeni alt üst edecekti. Zaten daha önce telefonda söyledikleri kafasını yeterince karıştırmıştı. İntibağım odur ki Ali Fuat Paşa'nın Moskova'dan gider gitmez ulaştırdığı istihbarat, hasaten Bolşevik idaresinin İngiltere ile müzakereleri harfiyen yürütüyor olması Reis Paşa'yı tedirgin etmektedir. Ordunun Sakarya Nehri kavsine ricatıyla husule gelen vaziyeti askeriye, ki hayli muhataralı görünmektedir, Enver Paşa'nın harekete geçmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Oysa Ahmet Ziya hele Ethem'in mağlubiyetinden sonra Enver Paşa ihtimalini zihninden silmişti. Hüsnü Faik Bey hiç de öyle görünmüyor. Kuyulu kahvede hasır iskemlesine daha otururken söze telefonda bıraktığı yerden başlamıştı. Bak azizim, Rusya'da ahali açlıktan kırılıyor. Bolşeviklerin hali cidden perişan. Vaziyetin vahameti Bolşevik fırkasıyla enternasyonali ihtilafa sevk etmiş. Fırka sulh akletmeye mütemail. Bolşevik beynel mileli dünya ihtilaline devam temayülünde. İki tarafın mutabık bulunduğu tek nokta İngiltere ile müzakeratta muhkem durabilmek için Anadolu'da Yunan'ın muvaffakiyetsizliğe uğraması. Bu da maazallah Ankara Sakarya'da mağlup olursa Müslüman Kızıl Ordusu'yla Enver'in Kafkasya'dan üzerimize sarkması ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ahmet Ziya işte o an vaziyetin vahametini kavramıştı. Piposunu dudaklarının arasından çekip bol duman dökerek onun bıraktığı yerden devam etti. Tabii ya, elbette böyle bir hal vukuunda iştirakiyin fırkası, Ethem'den kalan bakiye, ben ne diyorum bre? Hatta meclisteki ikinci grup muhalefeti külliyen Enver'e iltihak edecektir ki bu da... Hüsnü Faik Bey adeti üzere gözlüklerini alnına kaldırıyor. Ankara'nın sonu manasına gelir. Binaenaleyh alınan zecri tedabir meclisin istikbali için zaruri. Lakin Reis Paşa Moskova'yı dost ve müttefik olarak kaybetmek istemiyor. Zira onlarsız yapamayacaktır. Bu itibarla Tevfik Rüştü Bey'i Kastamonu'dan çağırıp Palas Pandras Rusya'ya gönderdi. Bir sır ifşa edecekmiş gibi ona doğru eğilip alçak sesle sordu. Peki neden? Kaşları havada, bakışları ciddi, kendisi cevap verdi. Nedeni var mı Ankara hükümetinin komünist beynelmilerine iltihak arzusunu tepşir maksadıyla? Ahmet Ziya bütün dişleriyle bembeyaz gülüyor. Anlaşıldı diyor. Mustafa Kemal Paşa müttefik olarak Sovyetler İttihadı'nı ne kadar istiyorsa, ister Mustafa Supi ister Enver Paşa kanalıyla olsun müdahalesini o kadar istemiyor. Evet azizim, doğrusu zira ecnebiye karşı hürriyet ve istiklali tam vazgeçilmez noktayı nazarıdır ve bunda haklıdır. Sustular. Aralarında beliren kalın sükutu hemen arkalarındaki masada tavla oynayanların gürültüsü bozuyordu. Atılan zarların tıkırtısı, değiştirilen pulların çıkardığı neşeli şıkırtı, en çok da rakiplerin heyecanlı konuşmaları. Hah, şeytanın bacağını kırdık, al sana ciharı dü. Hayali ham beyim, hayali ham, hep yeke ne buyrulur. Kör talih bu, lakin haritada düşeş de var, bunu unutma mirim. Ahmet Ziya burun deliklerinde ince bir duman diyor ki, stratejik olarak fevkalade iyi düşünülmüş fakat tatbiki müşkül bir hal şekli, hele muvaffakiyet imkansız görünüyor. Hüsnü Faik Bey çayına uzandı, dudaklarına götürürken, her şey dedi Sakarya'daki neticeye bağlı. Ben beyhude mi durup durup zaman fedai nefsler zamanıdır diyorum. Çayından iki yudum aldı, göğüs geçirerek sonra ilave etti. Bu iş ne Avrupa'dan ahkam kesmeye benzer ne de der saadette ense yapıp İngiliz mi olsun Amerikan mı diyerek manda tercihi münakaşasına. Biz burada ateşle oynamaktayız, evet. Ahmet Ziya o anda ablası Nevser Hanım'ın mahzun fakat kararlı simasını ve terakki apartmanının terasından adalara doğru denize bakarak ona tekrarladığı Münif Sabri'nin sözlerini hatırlıyor. Hayır, harp bitmedi, başka bir şekle inkılap etti, başka bir zeminde devam ediyor. Canımı kurtarayım derken vatanını kaybedersin. Başkumandanın otomobili Çankaya'da köşkün kapısı önüne çekilmişti. Şoför ve Bekir Çavuş kapıdan henüz çıkmış, paşanın hurcunu ve bavulunu arabaya taşıyorlar. Arka koltukta önceden getirdikleri zati eşyası göze çarpıyor. Kılıfı içinde tabancası, gözlüğü, dürbünü vesaire. Kuş cıvıltıları ağaçlardan ışıltılı bir ağ gibi üstlerine savruluyordu. Camlarda güneşin zenginliği, havuzun fıskiyesinde kırmızı, mavi ve sarı, gökkuşağı parıltısı. Acaba başkumandan cepheye intikal için Kurban Bayramı'nın ilk gününü bilhassa mı seçti? Kabul salonunda Fikriye onun kalpaklı ve üniformalı fotoğrafının altında durmuş, gözlerini paşaya dikmişti. Bakışları dumanlı, kirpikleri nemli, hali etvari kırılgan. Bayram münasebetiyle giyinip süslenmiş ise de uzun ve narin parmaklarının, boynundaki kehribar tesbihin taneleriyle oynayışı, gizli teessürünü, sinirlerinin gerginliğini açığa vuruyor. Mustafa Kemal Paşa seferi giyinmiştir, ayaklıdır. Başyaver Cevat Abbas Bey, erkan-ı harbiyeden imzalasın diye bazı acele ve gizli evrakı getirmiş, elinde kalem bekliyor. O evrakı gözden geçirirken diyor ki, ''Ne iştir bu çocuk, sen talep edersin 3000 neferlik bir takviye. Erkan-ı harbiye-i umumiye sana gönderir, hepi topu 800 nefer. Çık bakayım, çıkabilirsen işin içinden.'' Cevat Abbas kalemini uzatmıştı. Teçhizat fıktanı paşam, esas mesele o. Reis paşa gülüyor imzasını atarken, peki dedi, bunu düşmana nasıl anlatacağız? İmzasını attı, orada daha değişik bir sesle ilave etti. Meclis muhafız taburu da böylelikle cepheye ihsal edilmiş oluyor, güzel. Evrakı başyevirine uzatırken telefon çaldı, uzanıp ahizeyi kulağına götürecektir. O sırada Cevat Abbas Bey Fikriye'ye mütebessim bir selam verip çıkıyor. Reis paşa hattın öteki ucuyla konuşmaktadır. Nasıl? Ne dedin, anlayamadım, tekrar et. Evet, düşman Cihanbeyli Ovası'na iniyor, öyle mi? Peki ya 1. Süvari Fırkası, o nerede? O cenahta değil mi? Nasıl, ne dedin? Köprüleri tahrip ederek şimal istikametine çekiliyor. Anlaşıldı, tamam. Fikriye mahzun dudaklarında belli belirsiz bir titreme, paşaya doğru bir hayal gibi yürüyordu. O yanına vardığı anda paşa muhaveresini bitirdi. Ben çıkmak üzereyim, istikamet malum, karargâh-ı umumi. Telefonu kapatırken yüzü gerilmesin mi? Ah, kaburgasındaki şu kırıklar. Besbelli sargılar onu hareketlerinde zorluyor. Fikriye elinde olmaksızın kaygılı bir sesle, paşam eza çekiyorsunuz diyerek daha yakınlaşmıştı. İhtimal size ıstırap veriyor, bir iki gün daha istirahat buyursaydınız. Mustafa Kemal eğreti bir gülümsemeyle şaka yollu fakat kesin itiraz edecektir. Harptir bu, bre kızım, olur mu hiç? Canımı kurtarayım derken vatanını kaybedersin. Mahzun ve dalgın Fikriye iyice yakınlaşmıştı. Besbelli ayrılık kederini elinden geldiği kadar gizlemeye çalışıyor. Belki de gözlerini saklamak için başını usulca onun omzuna yasladı. O sırada bahçeden otomobilin kornasını duydular. Mustafa Kemal bu defa bütün gözleriyle masmavi gülümsedi. Genç kadının saçlarını okşamaya başlamıştı. Ona değil, orada olmayan başka birisine söylermiş gibi epeyce yumuşak bir sesle ''Duyar mısın?'' diye sordu. ''Çocuklar acele eder, haklıdırlar, yoksa karanlığa kalacağız.'' Fikriye içini çekiyor. Bayram millete zehir oldu. Birden tepeden tırnağa duygusallık, hayli kırık bir sesle sizden bir istirhamım olacak diyor. Lütfen ihtiyatı elden bırakmayınız. Allah muhafaza sizi kaybedersem. Reis paşa hafifçe geriye çekildi. İzham etme Fikriye. Aklına bir şey gelmişçesine sonra eğilip az önce sevdiği saçların üzerine bir veda buhsesi kondurdu. Artık ayrılıyorlar. Haydi bakalım, yolcu yolunda gerek. Bilirsin böyle denilmiştir. Fikriye arkasından mahzun ve mükedder baka kalıyor. Çağla yeşili iri gözleri önce buğulu sonra nemli. Uzun ve kıvırcık kirpiklerinde daha sonra iki damla gözyaşı. Uzaklaşan otomobilin üst üste iki kornası tesadüf o an duyuldu. Yola çıkmışlardı. Fikriye'nin dudakları bir zaman niye kımıldıyor? 21 Ağustos 1337, 1921 Pazar günü cephede ve karargâhta yaşananlardan notlar. Cephedeki durum. Yunanlıların Sakarya Nehri'nin güneyine geçmeleri tamamlandı. Süvari livasına atları sulamak ve dinlendirmek için bir gün istirahat verildi. General Populas birliklerine verdiği emirle taarruz sırasında cephaneyi idareli kullanmalarını istedi. Yunan ikmal hattı bir hayli uzamış bulunuyor. Türk cephesine Yunan kuşatmasına karşı tedbir alınıyor. Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşa arasında aralıksız telgraf görüşmeleriyle durum değerlendirmesi yapılıyor. Yalnız güneyde Yunan fırkalarının harekatı devam etti. Yunan 2. Fırka kumandanının not defterinden. Çekilmez ve çok fena kokusu olan bir bataklıktan su içiyoruz. Burada hiçbir bitkiye rastlanmamaktadır. Kumandanlar arasında Kazım Karabekir Mustafa Kemal'e savaş taktiği önerdi. Şu veya bu hattın müdafası düşünülmeyerek düşmanın yıpratılması, cepheleri az kuvvetle tutarak düşman cenahlarının birinin üstüne kuvvet toplayıp oraya vurmak, başarılı olunmazsa ikinci bir manevra arazisine çekilmek. Mustafa Kemal'in cevabı, mütalaa buyurduğunuz gibi, yalnız Ankara batısında ciddi bir muharebeyi zaruri görmekteyiz. Karabekir'in cevabı, tam sağ cenaha bir taarruzla bütün düşman cephesini yarmak imkanı görülüyor. Zeki Sarıhan'ın Kurtuluş Savaşı Günlüğü adlı eserinden alınmıştır. Cilt 3, sayfa 638-639. Başkumandanın emri, 25 Ağustos 1337-1921. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Bunun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder, yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur.